Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 42. Ayrım. Öyleyse kendisini onurlandırmakta çok haklısınız. Tayita'da gümüş sakallı konsey üyesini başını eğerek selam verdi. Fakat büyük babandan sonra da katılanlar olduğunu biliyorum. Albay Tinat Ankut'la birliğini kastediyorsun. Elbette onunla tanışmıştın. Aslında o iyi kalpli albay beni ve grubumu Tamafupa'da Basmara vahşilerinden kurtardı dedi Tayita. Tinat Ankut'un adamları ve onların kadınları toplumumuza katkıda bulundular. Topraklarımız geniş ve nüfuzumuz az. Onlara burada ihtiyacımız var. Bizim kanımızdan geldikleri için gayet iyi kaynaştılar. Gençleri bizimkilerle evlendi. Elbette aynı tanrılara tapıyorlar dedi Tayita keyifle. Başta da kutsal Osiris, Isis ve Horus üçlüsü geliyor. Aquer'in aurasının öfkeyle parlamasını izledi. Sonra tepkisini kontrol altına aldığını gördü. Ses tonundan biraz yumuşadığı hissediliyordu. Dinimiz daha sonra derinlemesine konuşacağımız bir konu. Bu aşamada yeni ülkelerin yeni tanrılar tarafından korunduğunu, hatta tek bir tanrı tarafından korunduğunu belirtmek yeterli. Tek bir tanrı mı? Tayita şaşırmış gibi yaptı. Aquer oltaya gelmedi. Tekrar önceki konuya döndü. Albay Tinat Ankut'un birliğinden başka, yüzyıllar boyunca doğudan gelen binlerce göçmen daha oldu. Hiç istisnasız, hepsi de değerli erkek ve kadınlardı. Bilginler, cerrahlar, simyacılar, mühendisler, jeologlar, madenciler, botanikçiler ve çiftçiler, mimarlar ve taş ustaları, gemi yapımcıları ve özel becerileri olan insanları aramıza aldık. Ulusunuz sıkı temeller üzerine kurulmuş gibi görünüyor dedi Tayita. Aquer bir anda durdu. Sonra konuyu değiştirdi. Arkadaşın Meren Şampis dedi. Ona büyük bir sevgi duyduğunu düşünüyoruz. Çocukluğundan beri benimle birlikte diye cevap verdi Tayita. Benim için oğuldan ileridir. Hasar gören gözü ona ciddi sıkıntı oluyor değil mi diye devam etti Aquer. Arzu ettiğim kadar temiz bir şekilde iyileşmedi diyerek hak verdi Tayita. Becerilerin sayesinde himayendeki adamın ölmekte olduğunu biliyorsundur dedi Aquer. Gözü çürüyor. Zaman içinde bu onu öldürecek. Tabii tedavi edilmezse. Tayita gafil avlanmıştı. Meren'in aurasından bu yakın felaketi sezmemişti. Ama her nedense Aquer'in sözlerinden de kuşku duymuyordu. Belki kendisi de bunun farkındaydı. Ama bu tatsız gerçekle yüzleşmekten kaçınmıştı. İyi ama Aquer onun bilmediği bir şeyi nasıl bilebilirdi? Adamın aurasından özel yeteneklere veya sezgilere sahip biri olmadığını anlamıştı. Ne bir bilgin, ne kahin, ne de şamandı. Tabii ya, salondan çıktığı zaman konsey üyeleriyle görüşmeye gitmemişti. Kendini toparladı ve "Hayır lordum" diye cevap verdi. Cerrah olarak biraz kabiliyetim var ama yaranın o kadar ciddi olduğundan kuşkulanmamıştım. Biz yüksek konsey olarak sana ve himayendeki adama özel bir ayrıcalık tanımaya karar verdik. Bu lütuf, kendi soylularımız arasındaki pek çok değerli ve mümtaz kişiye dahi nasip olmamıştır. Bunu sana duyduğumuz derin saygı ve iyi niyetin nişanesi olarak yapacağız. Ayrıca toplumumuzun ilim ve irfan bakımından gelişmişliğini gösteren bir örnek olacak. Belki böylece seni Jarre'de bizimle kalmaya ikna edebiliriz. Meren, Şamsis, bulut bahçelerindeki sanatoryuma götürülecek. Bunu ayarlamak biraz vakit alabilir. Çünkü iyileşmesi için gereken ilaçların hazırlanması lazım. Hazırlıklar bitince, sen de büyücü, tedaviyi izlemek üzere ona katılabilirsin. Sanatoryumdan döndüğünde tekrar bir araya gelip görüşlerini dinlemekten zevk duyarız. Mutangi'ye döner dönmez Tayita, Meren'in gözünü ve genel durumunu kontrol etti. Sonuçlar pek iyi değildi. Yarada derine inmiş bir iltihap vardı ve sürekli ağrılara, kanamaya ve yangılı irinlenmeye o neden oluyordu. Tayita yaranın etrafındaki bölgeye bastırınca Meren acıya kahramanca dayanıyordu ama aurasında rüzgardaki bir mum alevi gibi titreşimler meydana geliyordu. Tayita, ona oligarşların kendisini tedavi ettirmeyi planladıklarını anlattı. "Bana ve yaralarıma sen bak. Bu dönek Mısırlılara, ülkemize ve Firavun'a ihanet edenlere güvenmiyorum. Eğer beni tedavi edecek biri varsa o da sensin." Tayita ne kadar söylediyse de Meren kararından dönmedi. Bilto ve diğer köylüler konuksever ve dostça davranıyordu ve Tayita'nın grubu kendilerini toplumun günlük yaşamına kaptırmışlardı. Çocukların hepsi Fen'e hayrandı ve kısa sürede onu mutlu edermiş gibi görünen 3 yeni arkadaş bulmuştu. İlk önce ormanda mantar arayarak veya onların şarkılarını, danslarını, oyunlarını öğrenerek vaktinin çoğunu onlarla geçirdi. Bağ oyunu hakkında ona öğretebilecekleri hiçbir şey yoktu ve çok geçmeden köy şampiyonu olmuştu. Çocuklarla olmadığı zaman genellikle ahırda kasırgayı tımarlayıp eğiterek zaman geçiriyordu. Hilto da ona ok atmayı öğretiyordu. Onun için özel bir yay yapmıştı. Bir öğle sonrasında İmbali ile sohbet edip gülüştükten sonra Tayita'nın yanına geldi ve "İmbali, bütün erkeklerin bacaklarının arasında bir şey sallandığını söylüyor," dedi. "Köpek yavrusu gibi kendi ayrı canı olan bir şeymiş. Senden hoşlanırsa şekli ve boyu değişiyormuş. Sende neden yok ondan Tayita?" Tayita'nın verecek cevabı yoktu. Bunu ondan saklamaya çalışmamıştı. Ama henüz hadım edildiğini anlatabileceği bir yaşta da değildi. Bu konuya beklediğinden çabuk gelmişti. Önce İmbali'ye sitem etmeyi düşündü ama sonra bunu yapmamaya karar verdi. Gruplarındaki tek dişi olarak o da herhangi bir kadın öğretmen kadar iyiydi. O anı suya sabuna dokunmayan bir cevapla geçiştirdi ama sonradan kendi yetersizliğini daha derinlemesine algıladı. Bedenini Fen'in gözünden saklamak için türlü acılar çekmeye başladı. Köyün ilerisindeki nehirde birlikte yüzerken bile tunüğünü çıkarmaz oldu. Kendini kusurlu fiziksel durumunu kabullendiğini inandırmıştı ama bu durum her gün değişiyordu. Onka'nın Meren'i bulut bahçelerindeki gizemli sanatoryuma götürmek üzere gelmesi uzun sürmedi ve Tayita onu tedaviye ikna edebilmek için bütün güçlerini ortaya serdi. Ama Meren'de de inadında da ayak direme ve tüm tatlı sözlere kayıtsız kalma gücü vardı. Derken bir gece Tayita Meren'in odasından gelen iniltilerle uyandı. Kandili yakıp odasına gitti ve Meren'i yatakta iki büklüm olmuş, yüzünü ellerinin arasına gömmüş olarak buldu. Ellerini yavaşça yüzünden çekti. Yüzün bir tarafı korkunç bir şekilde şişmişti. Boş göz çukuru ince bir çizgi halindeydi ve teni ateşler içinde yanıyordu. Tayita sıcak lapalar ve serinletici merhemler uyguladı. Ama sabah olduğunda pek az iyileşme vardı. Onka'nın aynı gün öğleden önce gelmesi tesadüfe benzemiyordu. Tayita Meren'le mantıklı bir konuşma yaptı. "Eski dostum, seni iyileştirmek için yapabileceğim bir şey kalmamış gibi görünüyor. Ya bu acıya katlanmayı seçeceksin ki, seni öldürene kadar epeyce süreceğinden eminim, ya da jarreli cerrahların benim başaramadığımı başarmayı denemesine izin vereceksin." Meren o kadar güçsüz ve ateşliydi ki daha fazla direnemedi. İmbali ile Fen giyinmesine yardım ettiler. Sonra da küçük bir çıkına bazı eşyalarını koydular. Adamlar Meren'i dışarı çıkarıp eğere oturmasına yardım ettiler. Tayita duman yeline binmeden önce Fen'le çabucak vedalaşıp onu Hilto, Nakanto ve İmbali'ye emanet etti. Mutangi'den batıya giden yola çıktılar. Fen yarım fersah kadar duman yelinin yanında koştuktan sonra yolun kenarında durup grup gözden kaybolana kadar el salladı. Yine üç zirveli volkanlara doğru gidiyorlardı. Ama bu kaleye varmadan daha kuzeye doğru yönelen bir yola saptılar. Nihayet dağların arasındaki dar bir geçide girdiler ve kaleyi güney yönünde yukarıdan görebildikleri bir yüksekliğe tırmandılar. Bu mesafeden konsey salonunun olduğu yapı küçücük görünüyordu. Dağ yolundan ilerlemeye devam ettiler. Hava soğumaya başlamıştı. Yamaçların arasında rüzgarın uğultuları duyuluyordu. Yükseğe çıktıkça rüzgar azaldı. Sakallarında ve kaşlarında kırağı birikiyordu. Pelerinlerine iyice sarınıp tırmanmaya devam ettiler. Artık Meren eğerin üstünde sarhoş gibi yalpalıyordu. Destek olmak ve düşmesini engellemek için Tayıta ve Onka iki yanından gidiyorlardı. Aniden karşılarına ağır ahşap kapıların ardında kayaya oyulmuş bir tünel çıktı. Onlar yaklaşırken kapının kanatları ağır ağır açıldı. Girişte muhafızlar görünüyordu. Tayıta'nın aklı Meren'de olduğu için ilk başta muhafızlara pek dikkat etmedi. Yaklaştıkça adamların normal bir insanın yarı boyunda olduklarını fark etti. Buna karşılık göğüsleri genişti ve kolları neredeyse yere kadar uzanıyordu. Kambur duruyorlardı ve başları öne eğikti. Tayıta bir anda bunların insan değil, iri maymunlar olduğunu anladı. Kahverengi üniforma ceketi sandığı şeyler de hayvanların postuydu. Alınları patlak gözlerinin hemen üstünden dümdüz çıkıyordu ve çeneleri o kadar iriydi ki dudakları sivri dişlerini tamamen örtemiyordu. Kendilerini inceleyen Tayıta'ya, onlar da birbirine yakın gözlerinden amansız bakışlar fırlattılar. Tayıta hemen iç gözünü açtı ve auralarının ilkel ve hayvani olduğunu, öldürme içgüdülerinin bıçak sırtında durduğunu gördü. Onka, gözlerin içine bakma diye uyardı. Onları kışkırtma. Çok güçlü, tehlikeli yaratıklardır ve sadece muhafızlık yaparlar. İnsanı bir anda paramparça edebilirler. Onlar tünelden içeri girince kapılar hemen kapanmıştı. Duvarlarda yanmakta olan meşaleler asılıydı ve atların toynakları taşlı zeminde tıkırdıyordu. Tünel ancak iki atlının yan yana geçebileceği genişlikteydi ve biniciler başlarını tavana vurmamak için eğilmek zorundaydı. Duvarlardan yeraltı nehirlerinin mırıltıları, fokur fokur kaynayan lav bacalarının sesleri geliyordu. Gittikleri yolu ve geçen zamanı ölçmelerine imkan yoktu. Ama sonunda ileriden doğal bir ışığın parıltısını gördüler. Işık giderek büyüdü ve tünel girişindekine benzer başka bir kapı ortaya çıktı. Bu kapı da onlar varmadan açıldı ve karşılarına yine aynı maymunlardan çıktı. Parlak gün ışığından kamaşan gözlerini kırpıştırarak onları da geride bıraktılar. Gözlerinin ışığa alışması biraz zaman aldı. Ama sonra etraflarına şaşkınlık ve huşu ile baktılar. Muazzam bir volkanik kraterin içindeydiler. Krater o kadar genişti ki hızlı bir at, düşey duvarların birbirinden diğerine ancak yarım günde ulaşabilirdi. Çevik bir dağ keçisi bile o lav duvarlara tırmanamazdı. Kraterin dibi iç bükey yeşil bir kalkandı. Ortasında sütümsü lacivert çizgileri olan küçük bir göl vardı. Yüzeyinden buharlar yükselmekteydi. Tayıta'nın kaşındaki kırağıların bir kısmı eridi ve yanağından aşağı süzüldü. Tayıta gözlerini kırpıştırdı ve kraterdeki havanın tropik bir denizdeki gibi yumuşak olduğunu fark etti. Deri pelerinlerini çıkardılar. Meren bile daha iyi görünüyordu. Burayı yeraltı suları ısıtıyor. Hiçbir zaman kış yaşanmaz burada. Onka kollarını açıp etraflarını kuşatan güzelim ormanları gösterdi. Her yerde yetişen şu ağaçları ve bitkileri görüyor musunuz? Bunları dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Onka kraterdeki ilginç şeyleri gösterirken muntazam yapılmış yoldan ilerlediler. Şu yamaçların renklerine bak dedi, başını kaldırmış, muhteşem duvarlara bakmakta olan Tayıta'ya. Yamaçlar gri ya da siyah değildi. Uçuk mavi, kızıl, sarı, gök mavisi renklerinde alacalıydı. Güzel bir kadının saçı gibi gür ve uzun, rengarenk yosunlar ve taşlar yaratıyor bu etkiyi. Tayıta gözünü yamaçlardan ayırıp aşağıdaki ormanlara çevirdi. Bunlar çam ağacı diye bağırdı. Bambu çalılarının arasından çamların sivri uçları görünüyordu. Bir de lobelyalar var dedi. Ateş kırmızısı çiçekler açmıştı sapların üstünde. Bunların garip bir tür sütleyen, şu pembe ve gümüşü çiçeklerle kaplı çalıları da protea herhalde. İlerideki uzun ağaçlar sidir çamları ve küçüklerde demir hindi ile kaya mağunu. Keşke fende burada olsaydı diye düşündü. Gölün sıcak sularından yükselen pus, yosun dallarının arasından duman gibi salınıyordu. Bir düzlüğe gelince aşağıdaki havuzun mavi sularında yüzüp eğlenen üç kadın gördüler. Kadınlar susup atlıların geçişini izledi. Genç ve esmer tenliydiler. Uzun ıslak saçları kömür karasıydı. Tayita onların Doğu Okyanusu'nun karşısındaki ülkelerden geldiklerini tahmin etti. Çıplaklıklarını aldırmaz gibiydiler. Üçü de hamileydi ve şiş karınlarını dengelemek için geriye doğru kaykılmış duruyorlardı. Yola devam ederlerken Tayita, "Bu kraterde kaç aile yaşıyor?" diye sordu. "Bu kadınların kocaları nerede?" "Belki sanatoryumda çalışıyorlardır. Cerrah bile olabilirler." Onka konuyla pek ilgilenmemişti. "Şuradaki göl kıyısına ulaşınca görme şansımız olur." Puslu, safir rengi buharların arasından görülen sanatoryum, fazla öne çıkmayan alçak binalardan oluşuyordu. Belli ki duvarlarındaki taşlar yamaçtan tıraşlanmıştı. Üstlerine sıva yapılmamış, doğal kurşuni renginde bırakılmıştı. Etraflarında yabani kazların gezindiği kısa kesilmiş çimler vardı. En az 20 cins su kuşu göle dalıp çıkıyor, sığlıklarda leylekler, balıkçılar dolaşıyordu. Çakıllı kıyıdan ilerlerken Tayita suyun üstünde yüzen kütükler gibi görünen birkaç tane timsah olduğunu fark etti. Kıyıdan ayrılıp çimlere açtılar ve çiçekli bir çardağın altından ana binanın bahçesine girdiler. Atları almak üzere seyisler bekliyordu ve 4 tane iri yarı görevli de mereni eğerden alıp bir sedyeye yatırdı. Yanlarında yürüyen Tayita ile birlikte binaya girdiler. Tayita, "Artık emin ellerdesin" diyerek mereni rahatlatmaya çalıştı. Ama rüzgarda dağa tırmanmaktan ve soğuktan bitkin düşmüş olan meren bilincini yitirmek üzereydi. Görevliler mereni göle bakan geniş bir kapısı bulunan bir odaya aldılar. Odada fazla eşya yoktu. Duvarlar ve tavan mat sarı mermer kaplıydı. Meren'i beyaz mermer zeminin ortasında duran şiltiye yatırdılar. Giysilerini çıkarttılar ve kirlenenleri aldılar. Sonra bakır bir borudan odanın bir köşesindeki evyeye akan sıcak su ve süngerle vücudunu sildiler. Suda bir kükürt kokusu vardı ve Tayita suyun yeraltı kaynaklarından geldiğini tahmin etti. Ayaklarının altındaki mermer zemininde hoş bir sıcaklığı vardı ve aynı suyun kanallarla yer altından geçirilmiş olduğunu düşündü. Görevliler keten havlularla mereni kuruladılar ve biri bir çanaktan çam kokulu bir sıvı içirdi. Sonra gittiler ve Tayita merenin yatağının yanına oturdu. Kısa bir süre sonra da meren derin bir uykuya daldı. Tayita bu uykunun içtiği iksirden kaynaklandığını biliyordu. Yeni ortamı incelemek için bu ilk fırsatıydı. Odanın yanındaki yıkanma odasının kapısına bakınca arkasında bir insan aurası bulunduğunu keşfetti. Belli etmeden oraya yoğunlaştı ve duvara gizlenmiş bir gözetleme deliği olduğunu ve oradan kendilerini gözetlediklerini anladı. Uyanır uyanmaz Meren'i de uyarması gerekecekti. Sanki gözetleyenlerden haberi yokmuş gibi gözlerini başka tarafa çevirdi. Az sonra dizlerine kadar inen bembeyaz tunikler giymiş bir erkek ve bir kadın geldi. Sihirli boncuklardan, tahta heykelciklerden veya benzer büyü malzemelerinden yapılmış kolye ve bilezikleri olmadığı halde Tayita onların cerrah olduğunu anlamıştı. Ona adını söyleyerek kibarca selamladılar ve kendilerini tanıttılar. Kadın, "Ben Hana" dedi. Adam ise, "Ben de Gibba'yım" dedi. Hemen hastayı muayene etmeye başladılar. Başta sargılı başına hiç bakmayıp avuç içlerine ve ayak tabanlarına baktılar. Karnını ve göğsünü muayene ettiler. Hana çıkardığı izi incelemek üzere ucu sivri bir sopayla sırtını çizdi. 42. ayrımın sonu sayfa 351, devamı 43. ayrımda.